家に行く。
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 17 Ocak 2020 Cuma. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 5 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Özkan Özden Koç var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden ise bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberlere bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri değerlendireceğiz. Haber Global Editörü Erdinç Özyılmaz stüdyomuzda konuğumuz olacak. Sporda yaşanan gelişmeler ikinci konu başlığımız olacak bugün. Stüdyomuzda ise spor yazarı Ali Öcal konuğumuz olacak. Son gelişmeleri değerlendirecek. Bir telefon bağlantımız olacak programımız içerisinde. TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı, Amerika Birleşik Devletleri'nde geçtiğimiz bir hafta boyu yaşanan gelişmeleri değerlendirecek. Hava durumunu öğrendikten sonra bugün programımızın son konuğu Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz olacak. Haftanın ardından genel bir değerlendirme yapacağız. Hürriyet gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Hürriyet gazetesinin manşeti: Türkiye tökezlesin diyene hüsran var. Erdoğan, Cumhurbaşkanı yardımcısı ve 16 bakanın katıldığı farklı bir toplantıyla 2019 icraatlarını, 2020 hedeflerini anlattı. Kanal İstanbul'dan terörle mücadeleye kadar birçok konuda açıklamalar yaptı. Türkiye için yazılan senaryolarda 2019 yıkılış yılı olarak öngörülmüştü. Yükseliş yılına çevirdik. Türkiye'nin tökezlemesini ve yere kapaklanmasını bekleyenleri yine hüsrana uğratacağız. Terör örgütü PKK'ya karşı gerçekleştirilen operasyonlarda 1250 terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün ülkemizdeki silahlı unsurlarının sayısı kuruluş döneminin dahi altına indi. Kanal İstanbul'a çok yakında başlıyoruz. İnşa maliyeti 75 milyar lira olarak hesaplanan Kanal İstanbul projesinin finansmanında ve inşasında herhangi bir sorun yaşanmayacaktır. Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni enerji denkleminden dışlama girişimlerine izin vermedik. Libya ile yaptığımız anlaşma sonrası iki ülkenin onayı olmadan kimse o alanda arama ve sondaj yapamaz, dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. 2019 icraat programında yer alan 1451 eylemin 1161'inin tamamlandığını da ifade etti Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü konuşmasında. Sabah gazetesinin manşeti: Geleceğin Türkiye'si için dev adımlar. Başkan Erdoğan, 2020'de yeni bir şahlanış döneminin kapılarını açıyoruz. Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri hüsrana uğratmayı sürdüreceğiz. 38 ilde daha millet bahçelerini hizmete sunacağız. İnfazda ölçülü ve adaletli bir düzenlemeyi birkaç hafta içinde meclise getiriyoruz. İstanbul Havalimanı'nın ilk etap ikinci fazını 28 Haziran'da açıyoruz. TürkSat 5A uydusunu 3. çeyrekte fırlatıyoruz. İlk yerli haberleşme uydumuz TürkSat 6A'yı tamamlayacağız. Kanal İstanbul'u çok yakında başlatıyoruz. 300 bin konutun dönüşümünü sağlayacağız. Hayvancılık için 6.6 milyar lira destek vereceğiz. Et ithalatını daha da azaltıp 2022'de sıfırlayacağız. Şehit yakını ve gazilerden 600 kişiyi daha istihdam edeceğiz. İstihdamı 3 yılda 3.2 milyon artırıp işsizliği %9.8'e düşüreceğiz. Turizmde 65 milyar dolar gelir ve 75 milyon turiste ulaşacağız. 15 yeni spor tesisini ve 21 yurdu ilk yarıda hizmete açacağız. 64 sağlık tesisini hizmete açacağız. 19'unun inşaatına başlayacağız. Enflasyonu bu yıl %8,5'a indirip yeni ekonomi programı sonunda %4.9'a indireceğiz. Büyümede %5 oranına ulaşacağız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. 2019 yılı değerlendirme toplantısında konuştu. 2020'de Türkiye-Libya Deniz Mutabakatı bölgesindeki alanları ruhsatlandırıp sondaj faaliyetlerine başlıyoruz dedi. Milliyet gazetesinin manşeti insanlığın kara sayfası. Ateşkese rağmen pazarların bile bombalandığı İdlib'de önceki gün 19 sivil rejim kurbanı oldu. Kasım 2019'dan beri sınıra göç edenlerin sayısı 382 bin. Suriye'nin İdlib bölgesinde Rusya ve Türkiye'nin girişimleriyle ateşkes ilan edilmesine rağmen Esad rejimi saldırılarını aralıksız sürdürüyor. İdlib merkezinde pazar yeri ve sanayi bölgesine önceki gün düzenlenen saldırılarda ölenlerin sayısı 19'a ulaştı. 60'a aşkın sivil de yaralandı. 2019 başından bu yana Türkiye sınırı yakınlarına 1 milyon 300 bin sivilin göç ettiği bölgede saldırıların şiddetlenmesi halinde 250 bin sivilin daha yerinden edilmesinden endişe ediliyor demiş Milliyet gazetesi. Hemen yanda ikinci yargı paketi birkaç haftaya başlığı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün külliyede 2019 yılı değerlendirme toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu vicdanını rahatsız etmeyecek, suçluların cezalarını çektiği, ceza adaleti sisteminin amacına uygun, ölçülü ve adaletli bir infaz rejimi üzerinde çalışıyoruz. İkinci yargı paketinin hazırlıklarını tamamladık, birkaç hafta içinde meclis gündemine getireceğiz dedi. Yakında MIT'in İstanbul Şubesi'nin de açılacağını söyleyen Erdoğan, Türkiye için yazılan senaryolarda 2019 bir yıkılış ve teslim oluş yılı olarak öngörülmüştü. Biz 2019'u yeniden yükseliş yılı haline dönüştürdük. Türkiye'nin tökezlemesini, yere kapaklanmasını bekleyenleri hüsrana uğrattık diye konuştu. Kanal İstanbul çok yakında başlığı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul projesini çok yakında başlatıyoruz. Boğaz'daki deniz trafiğini engellemek hukuki, ekonomik ve sosyal olarak mümkün değil. Tek çare alternatif bir su yolu inşa etmektir dedi. Türkiye gazetesinin manşeti çöküş planı dirilişe döndü. Erdoğan, Türkiye için yazılan senaryolarda 2019 teslim oluş yılı olarak öngörüldü ama biz attığımız adımlarla 2019'u yeniden yükseliş yılı yaptık dedi külliyedeki 2019 yılı değerlendirme toplantısında. Cumhurbaşkanı geçen yıl yapılanları ve 2020 hedeflerini 2 saat boyunca anlattı. 2023 yürüyüşünün süreceğini vurguladı. Hemen yanda yargıda iyi dil kaosu başlığı var. Tahliye kararı verenler uzaklaştırıldı diyor Türkiye gazetesi. Müebbet hapsi beraate çevrilerek tahliye edilen darbeci general Metin İdil yeniden tutuklandı. Tahliye kararı veren hakimler pasif göreve alındı. Eski korgeneral İyidil önceki gece apar topar serbest bırakıldı. 21. Ceza Dairesi başvuru üzerine jet hızıyla tahliye kararını kaldırdı. İyidil hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı. Darbeci general izini kaybettirdi. Emniyet kriz masası oluşturuldu. Güvenlik kameraları tek tek incelendi. İyidil Çiğdem Mahallesi'ndeki bir evde yakalandı. Hakimler Savcılar Kurulu tahliye emirlerini veren mahkeme heyetine görevden el çektirdi. Mahkeme başkanının 15 Temmuz'dan sonra bir süre açığa alındığı belirlendi. Yeni Akit gazetesinin manşeti teslim olacak dediler, destan yazdık. 2019'u değerlendiren Erdoğan, 2020'nin şahlanış yılı olacağını söyledi. Başkan Erdoğan, dış politika, ekonomik gelişmeler, savunma sanayindeki hamleler, yerli otomobil, terör ile mücadele, sosyal projeler, eğitim ve sağlık alanındaki atılımlar dahil pek çok konuda değerlendirmelerde bulundu. Türkiye düşmanı güçlerin 2019'u bir yıkılış ve teslim oluş yılı olarak öngördüğünü ifade eden Erdoğan, "Biz aksine 2019 yılını tekrar yükseliş yılı haline dönüştürdük. 2020 ise şahlanıp destan yazacağımız bir yıl olacak." dedi. Yeni Birlik gazetesinin manşeti büyük fotoğrafı gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomimize kurulan tuzakları bozarak yeniden hedeflerimize odaklandık. Şimdi de hem büyümeyi, üretimi, ihracatı, istihdamı güçlendirerek yeni bir şahlanış döneminin kapılarını açıyoruz, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2019 yılı değerlendirme toplantısına katıldı, diyor Yeni Birlik gazetesi. Sürmanşette Libya itirafı başlığı var. Avrupa Birliği liderliği Türkiye ve Rusya aldı, diyor. Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesine karşı çıkan Avrupa Birliği'nden itiraf gibi açıklama geldi. Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Ortak yaklaşım sergileyemedik, Libya'da liderliği Türkiye ve Rusya aldı," dedi. Bu arada Almanya'dan bir açıklama var. Haftar ateşkesi uyacak. Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Hafter mevcut ateşkese uyacağına söz verdi, dedi. Bingazi'de Hafter'le görüşen Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Hafter'in Berlin'de 19 Ocak'ta düzenlenecek Libya konferansının başarılı olmasına katkı sağlamaya ve prensip olarak konferansa katılmaya hazır olduğunu söylediğini aktardı. Akşam gazetesinin manşeti "Oyunları bozduk, şahlanıyoruz." Başkan Erdoğan 2019'u değerlendirdi, 2020 hedeflerini açıkladı. Üretimi, istihdamı güçlendirerek, uluslararası alandaki haklarımıza sahip çıkarak yeni şahlanış döneminin kapılarını açıyoruz. Yeni Şafak gazetesinin manşeti "Akdeniz'de inisiyatif Türkiye'de." Türkiye, Akdeniz'deki hamleleri ve Libya'daki ateşkeste öncü rolüyle inisiyatifi ele alırken Avrupa denklem dışı kaldı. Akdeniz'deki jeopolitiğin hızla değiştiğine dikkat çeken Avrupalı siyasetçiler, uzmanlar ve medya, "Türkiye bölgesel süper güç statüsü kazandı" yorumunu yaptılar. Diriliş Postası'nın manşeti "Kumdan Kalenin Komutanı." Libya'da meşru hükümeti devirip başkent Trablus'u işgal etmeye çalışan Hafter güçlerinin saldırıları devam ediyor. Hafter'in işgal ettiği alanın büyük bölümü çöllerden oluşuyor. Nüfusun yoğun bulunduğu şehirler ise meşru kabul edilen Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin kontrolünde yer alıyor. Küresel vekalet savaşına sahne olan ülkenin haritası üzerinden kirli bir algı oyunu yürütülüyor. Bugün son gazetemiz Milat Gazetesi olacak. Milat Gazetesi'nin manşeti "Ezdik, yine ezeceğiz." dağ çıkışların bitme noktasına geldiğini ve geçen yıl 1250 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydeden Erdoğan, PKK'dan DAEŞ'a ve FETÖ'ye kadar hepsinin başını ezdik, eziyoruz. Türkiye'ye saldırması için beslenen terör örgütlerini bitiriyoruz, dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Özlem Öztürk hattımızda bizi bekliyor. Özlem Öztürk, günaydın.
Günaydın, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün çalışmalarını İstanbul'da sürdürmesini bekliyoruz. Şu anda planlı, açıklanan resmi bir programı yok. Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi toplanacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığında kurultaydan sonra en yüksek yetkili organ bugün saat 11'de toplanacak. Ve Kılıçdaroğlu'nun toplantının başında kısa bir değerlendirme yapmasını bekliyoruz. Daha sonra parti meclisi çalışmalarına basını kapalı olarak sürdürecek. Kurultay hazırlıkları var Cumhuriyet Halk Partisi'nde de. Kurultay tarihiyle ilgili değerlendirmelerde bulunulmasını bekliyoruz. Parti içi eğitim, yönetmelik taslağı ve bağışlama istekleri konuları da yine parti meclisinin masasında olacak, gündemde olacağı başlıklar arasında yer alıyor. Mecliste çeşitli partilere ait milletvekillerinin basın toplantıları var. Gün boyunca bunları takip ediyor olacağız. Elbette FETÖ davalarını da takipte olacağız. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişim davalarından Kara Kuvvetleri davası, Jandarma Genel Komutanlığı davası da bugün görülmeye devam edilecek. Biz de takipteyiz. Gelişmeleri gün boyunca aktarmayı sürdüreceğiz.
Özlem Öztürk, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Haber Global Editörü Erdinç Özyılmaz. Hoş geldiniz programımıza.
Merhaba, günaydın. Soğuk bir Ankara sabahından.
Evet, aynen öyle ama sıcak bir merhaba yolluyoruz
dinleyicilerimize.
Evet, gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi, manşetleri değerlendireceğiz sizinle. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019 yılını değerlendirdi. Beştepe Külliyesi'nde yaptığı uzun konuşmada ilk kez yapılan bir toplantı olduğunu biz de dün konuştuk.
Yeni sistemle beraber, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber ilk bir değerlendirme gibi oldu aslında. Genelde belediye başkanları göreve geldikten belli bir süre sonra yapardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün çok geniş kapsamlı 127 dakika kürsüde kaldı. Zaman zaman da orada bulunan izleyicilerin biraz temposunu yükseltmek için alkış da istedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Uzun bir konuşmaydı. Geniş kapsamlı bir değerlendirme olduğunu söyleyebiliriz. Ekonomi, sağlık, milli eğitim, savunma sanayi, terörle mücadele, dış politika özellikle tabii gündemin sıcak başlıklarıydı konuşması içerisinde.
Evet, biz de başlıklara tek bakarsak dış politikadan başlayalım. Akdeniz, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemindeydi. Nasıl değerlendirirsiniz açıklamalarını?
Bir kez daha aslında Libya ile yapılan o anlaşmaya, mutabakata vurgu yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ne kadar önemli olduğunu, onun altını çizdi. Orada oynanan oyunları bu mutabakatla beraber bozduklarını belirtti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 2020 yıl içerisinde, yani bu yıl içerisinde o bölgeyi, yetki sahasını ruhsatlandırıp araştırmalara başlayacağız dedi. Oruç Reis orada yine başka bir bölgeye de kaydırılarak, yani oradaki mutabakat sağlanan bölgeye kaydırılarak orada sismik araştırmalarına başlayacağını belirtti. Yani bu konudaki aslında Türkiye'nin ne kadar kararlı olduğunu bir kez daha altını çizdi diyebiliriz. Tabii orada neden bulunduğumuz konusunda hukuki olarak da uluslararası kamuoyuna mesajlarını bir kez daha verdi. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki soydaşlarımızın haklarını sonuna kadar savunacağız dedi. Yani Türkiye'nin kırmızı çizgisini bir kez daha hatırlatmış oldu. Tabii onunla beraber Libya deyince sadece Doğu Akdeniz değil, Libya'da yaşanan sorun, iç savaş, o krizin, o gerginliğin çözümüne dair de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları olduğunu söyleyelim. Dış politika önemli bir başlıktı o konuşmaları içerisinde. Son dönemde Türkiye'de daha çok iç politikadan çok, Kanal İstanbul'u bir kenara bırakırsak, dış politika konuşuyoruz. Tabii gözler 19 Ocağı çevrildi hafta sonunda Berlin'de yapılacak Libya zirvesi. Oldukça önemli. Bu konuda aslında Türkiye'nin Libya'da neden bulunduğuna yönelik soru işaretleri, tartışmalar vardı. Bir kez daha açıklık getirdi diyebiliriz Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani biz orada olmak zorundayız. Bir anlamıyla aslında hani Türkiye'nin geleceği oradan geçiyor. Yani sınırlarımızın dışındaki güvenliği sağlayabilirsek Türkiye güvende olur mesajını verdi. Oraya asker göndereceğiz dedi. Yani şöyle anlıyoruz, orada dün aslında değil bir önceki gün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın basın toplantısı vardı, kahvaltılı temsilcilerle, ben de oradaydım. Libya konusu o toplantıda da önemliydi. Bizim orada askerlerimizin bulunduğunu söyledi ama daha çok eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yürütüyor dedi. Sayı vermemişti Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da vermedi bu konuyla ilgili ama daha çok biz oraya gideceğiz. Oradaki asayişi sağlama noktasında Türkiye inisiyatif alacak ve biz orada ulusal mutabakat hükümetini sonuna kadar destekleyeceğiz mesajını verdi. Tabii şimdi dış politika dediğimizde yine 19 Ocak tarihine gidiyoruz. Onun öncesinde Hafter'le yapılan görüşmeler de var. O görüşmelerden de herhalde Berlin'de bir anlaşma zemininin yavaş yavaş da o taşların döşendiğini anlayabiliyoruz.
Peki yine konuşmaya dönersek, güvenlik konusunda da önemli açıklamaları oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Bölücü örgüt ile ilgili değerlendirmeler yaptı. Hem PKK hem FETÖ terör örgütüyle ilgili değerlendirmeleri oldu. Savunma sanayi ile ilgili de gelinen noktayı değerlendirdi Cumhurbaşkanı. Siz bu açıklamaları nasıl yorumlarsınız?
Özellikle tabii PKK ile mücadele konusunda verdiği mesajlar önemli. Kuruluş aşamasındaki sayısının da altına düştü cümlesini kullandı yurt içinde. PKK'nın terör örgütünün örgüt üyesi sayısı anlamında böyle bir bilgi verdi. Yani terörle mücadelede atılan adımların aslında bir anlamıyla meyvelerini vermeye başladığını da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuşmasından anlıyoruz. Ama sadece elbette yurt içindeki terör yapılanmalarından bahsetmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Daha çok Suriye'ye yönelik de mesajları vardı. Oradaki terör koridorunun harekatlarla, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatlarıyla beraber bozulduğunu, yerle bir edildiğini söyledi. Tabii hem orada teröristlerle mücadele elbette devam ediyor. Fakat onunla birlikte Suriyelilerin, mültecilerin oraya dönüşü konusu da oldukça önemli. Yani birbiriyle zincirin halkaları gibi iç içe geçmiş konular olduğu için onları da konuşuyoruz. Orada 1 milyon kişilik Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 1 milyon kişinin kalabileceği iskanların, konutların yapımına başlandığını söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bununla birlikte de geri dönüşlerin, Suriyeli mültecilerin o bölgeye geri dönüşlerinin hızla devam ettiğini altını çizdi. Tabii terörle mücadeledeki başlıklar oldukça önemli. Bununla birlikte sadece DEAŞ yok tabii ki. FETÖ ile mücadele konusunda da Cumhurbaşkanı Erdoğan net mesajlar verdi. Ama tabii savunma sanayi konusunda verdiği mesajlar da önemli. Her aslında bu konuya girdiğinde hani kötü komşu ev sahibi yapar ifadesini Cumhurbaşkanı Erdoğan kullanıyor. Dün de buna benzer ifadeler kullandı. Türkiye'nin savunma sanayindeki yerlilik oranını %10'lardan, %15'lerden ya da %20'lerden, %70'lere çıkardığını bir kez daha hatırlattı ve bu projelerin de önümüzdeki dönemde yine devam edeceğini altını çizdi. Hem denizde, hem karada, hem havada bu projelerin devam ettiğini belirtti. O projeleri de tek tek saydı zaten. Türkiye'nin son dönemde hayata geçirdiği yerli ve milli projelerin detaylarını bir anlamıyla anlattı. Tabii gelinen nokta itibariyle savunma sanayi Türkiye'nin bulunduğu nokta oldukça başarılı. Ama tabii ki bunun tabii ki Türkiye'deki silahlı kuvvetlere, güvenlik güçlerimize verdiği katkının yanında Türkiye'nin ekonomisine de katkı sağlaması noktasında yani ihraç etmemiz gerekiyor. Bu konuda bazı sıkıntılarımızın olduğunu Cumhurbaşkanı Erdoğan da belirtti. Yani bunların yurt dışına satışı noktasında bazı problemlerin olduğunun altını çizdi. Dolayısıyla o problemler de aşılırsa herhalde savunma sanayindeki bu hamlelerin ekonomiye, milli ekonomiye katkısı da önümüzdeki dönemde oldukça pozitif noktada olacaktır herhalde.
Peki, tabii ekonomi başlığı da çok önemli. Ekonomi için aslında genel olarak 2019 yılını değerlendirirken bir çöküş yılı olacaktı, bir şahlanış yılına döndürdük dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ekonomi de bu açıdan son derece önemliydi. Nasıl değerlendirirsiniz?
Tabii son dönemde hani Türkiye'nin dışında gelişen dünya konjonktüründe de yaşanan krizlerden, gerginliklerden bahsediyoruz. Çünkü o gerginliklerin özellikle İran ve Amerika arasında yaşanan o gerginliğin bile hani uyandığımızda o haberleri okumaya başladığımızda ister istemez dolar kuruna bakıyoruz, euro kuruna bakıyoruz, ne oldu ne olmadı diye. Cumhurbaşkanı Erdoğan belli bir noktaya oturduğunu söyledi döviz kurunun. Devam eden yükselen ivmenin ekonomideki özellikle önümüzdeki dönemde de çok olumlu anlamda, pozitif anlamda devam edeceğinin altını çizdi. Özellikle istihdam konusunda önümüzdeki 3 yıl boyunca atılacak adımlarla 3 milyonun üzerinde kişinin yine iş sahibi yapılacağını, istihdama katılacağını belirtti. Tabii bunlar aslında son dönemde yaşanan az önce de söylediğim gibi gerginlikler, krizler, tartışmaların dışında ekonomide atılan olumlu adımlar. Bununla birlikte dün zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması içerisinde söylemişti Merkez Bankası'na işaret ederek, altını çizmedi belki ama faizi indirdik, indirmeye de devam edeceğiz. Hatta bugün de böyle bir adım olacak demişti. O açıklamasından dakikalar sonra zaten Merkez Bankası da faiz oranında bir indirime gitti. Yani önceki oranların yanında elbette küçük gibi görülebilir ama hani bakış açısı bundan sonraki politikalar anlamında önemli bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Piyasalara verilen mesaj anlamında önemli bir adım olarak düşünüyorum ben. 0.75 baz puan düşürdü Merkez Bankası. Bundan sonra da zaten bu tür şeylerin, adımların atılacağını, faizin düşürüleceğini söyledi. Örneğin Cumhurbaşkanı Erdoğan konut satışlarından bahsetti. Hiç kimse bu kadar beklemiyordu ama konut satışlarında bir patlama yaşandığını söyledi. Bununla birlikte ekonominin de canlandığını söyledi. Tabii bunun da işte Merkez Bankası'nın aldığı faiz düşürme kararları, özellikle kamu bankalarının konut satışlarını desteklemek için aldıkları son dönemde attıkları adımlarında bu hareketlenmede oldukça önemli olduğunun altını çizmekte fayda var. Dünya bir ekonomik darboğazdan geçiyor aslında sadece. Türkiye'nin dışında gelişen olaylar da var ama Türkiye son dönemde attığı adımlarla en azından bu kriz ortamından az hasar alarak çıkmanın yollarını arıyor. Cumhurbaşkanı da dün zaten bu konudaki mesajlarını çok net bir şekilde verdi.
Eğitim başlığı önemli. Yurt sayısını artırdık, yeni derslikler, okullar yaptık diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve öğretmen sayısı 947 bine çıktı 8 milyon da üniversiteli var.
Ve evet. Harçları kaldırdık dedi. Evet. Geçmişte harçlarla ilgili öğrencilerin birçok eylem yaptığını söyledi. Ama harçları kaldıran hükümet olarak da tarihe geçtiklerinin altını çizdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii eğitim konusundaki verdikleri mesajlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da oldukça önemli. Ama tabii bunların yeterli olmadığının da altını çizmekte fayda var. Eğitim önemli, eğitim kritik. Derslik sayısı, öğretmen sayısının yükseldiğini belirtti ama tabii ki eğitimdeki kalitenin de aslında bir anlamıyla o konuda eksiklikler yaşandığının da Cumhurbaşkanı Erdoğan öz eleştiri de yaparak konuşması içerisinde zaman zaman vurgu yaptı milli eğitim politikalarında. Evet biz üniversite sayısını yükselttik 81 ilde 200'e yaklaşan üniversitemiz var. Artık her genç bir üniversite mezunu oluyor dedi. Bu güzel, eskiden giremiyorlardı, dışarıda kalıyorlardı. Fakat hani eğitimdeki kalitemizin de artması noktasında adımların atılması gerektiğini düşünüyorum gibi böyle bu mealde mesajları da oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii milli eğitim politikaları da dünkü konuşması içerisinde oldukça geniş kapsamlı bir yer tuttu diyebiliriz.
Peki ve çok tartışılan Kanal İstanbul. Kanal İstanbul'un yapımına yakında başlayacağız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan.
Tarih vermedi, bir takvimlendirmede bulunmadı ama bu konudaki kararlılığını bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan altını çizdi diyebiliriz. Bu konuda çok geniş kapsamlı bir araştırma yapıldığını detaylandırdı bir anlamıyla. 11 farklı üniversiteden 200'ün üzerinde, 200'e yakın ya da akademisyenin bu konuda hazırladıkları çalışmalar var. Ve biz bu konuda hem finansman hem de inşa sürecinde herhangi bir sıkıntı yaşanmayacak dedi. Yani biraz muhalefete yüklendi tabii. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı açıklamalar vardı. Hem rakam konusunda hem de deprem mi tetikler mi tetiklemez mi konusunda yapılan tüm açıklamaların yanlış olduğunu söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Oradaki kanal çalışmasının herhangi bir çevreye zararı olmayacağını, oradaki ekolojik dengeye herhangi bir sorun yaratmayacağını söyledi. Maliyeti konusunda bir rakam paylaştı. Çünkü bununla ilgili çeşitli tartışmalar var. 75 milyar liralık bir maliyeti olduğunu söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kararlıyız dedi. Yani bundan geri adım atılmayacağının da bir anlamıyla mesajını verdi. Yakında başlıyoruz ifadesi de oldukça önemli. Zaten dünkü konuşmasında hepimizin pür dikkat dinlediği noktalardan bir tanesi. Çünkü kamuoyunun çok yakından bildiği ve tartıştığı bir konu ama Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuyla ilgili sadece hani bugün oluşan bir proje değil dedi. Ben Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminden beri bu projeyi biliyorum. Zaten 2011'deki parti programına da biz bunu koymuştuk dedi. Yani 30 yıllık hani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 94'te belediye başkanı olduğunu düşünürsek 25-30 yıllık bir proje olduğunun da altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kararlılığını bir kez daha ortaya koydu diyebiliriz. Önümüzdeki dönemlerde ilk herhalde kazma vurulacak, ilk kepçeler oraya girecek, oradaki çalışmalar başlayacak diye düşünüyoruz.
Peki, adalet başlığı altında da ceza infaz yasası ile ikinci yargı paketi gündeme geliyor dedi. Hakim savcı sayısının arttığının ve insan hakları eylem planının düzenlemesinin meclise geleceğini söyledi.
Tabii ikinci yargı paketi oldukça önemli. Bu konudaki çalışmaların tamamlandığını söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii MHP ile birlikte yürütülen bir süreç yoktu belki ama MHP'nin bazı cezaların indirilmesi, infazlarının düzenlenmesine yönelik bir önerisi vardı. Daha sonra o öneriyi geri çekti MHP hatırlanacağı gibi birkaç hafta önce. Dolayısıyla bu konudaki çalışma sadece AK Parti'nin kurmaylarına kaldı. Anlıyoruz ki o çalışma tamamlanmış. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan da birkaç hafta içerisinde meclise sunacağız dedi. Tabii o paket içerisinde Türkiye'nin hukuk sistemini hızlandıracak, yargıdaki o çoğalan dosyaları biraz daha eritecek adımlarında atılması gerekiyor. Tabii infaz düzenlemesine konusunda beklentiler de var açıkçası, ama Cumhurbaşkanı Erdoğan da vicdanları yaralamayacak bir noktada bir çıkış yolu buluyoruz mesajını verdi bir anlamıyla. Tabii son dönemde yine yargı düzenlemesiyle ilgili atılan adımlarla ilgili yargıdaki dosya sayısının da özellikle bu arabuluculuk sistemleriyle birlikte bir hayli hızlandığını da belirtti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Belli ki o sistemin işleyişinden bir memnuniyet var AK Parti'de ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da elbette. İşte o sistemi de destekleyecek yeni adımların atılacağını söyledi. Yanlış hatırlamıyorsam hakim ve savcılıklara yardımcılıklar getirilecek. Yardımcı hakim ve savcılıklar kurumu müessesesi getirilecek diye de cümlesi vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii yargı önemli ve kritik, son dönemde tartıştığımız konular da belli. Bununla birlikte yeni paketin detaylarının da tabii ortaya çıkmasını bekliyoruz. Henüz o konuda AK Parti'den bir açıklama yok, ama belli ki birkaç hafta içerisinde sunulacaksa artık küçük küçük o paketin içerisindeki başlıklar kamuoyuna herhalde sunulacak, tartışmaya açılacak diye bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde yeni günden başladığımızda bu olur diye tahmin ediyorum.
Peki, evet, dünkü o uzun değerlendirmenin ana başlıkları bu şekildeydi. Biz de sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz.
Teşekkürler, iyi yayınlar.
Programımıza katıldığınız için Haber Global editörü Erdinç Özyılmaz konuğumuzdu.
Sporda yaşanan son gelişmeler yeni günde.
Sevgili dinleyicilerimiz, sporda yaşanan gelişmeleri spor yazarı Ali Öcal'la konuşacağız. Ali Öcal stüdyomuzda konuğumuz. Hoş geldiniz programımıza.
Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Biz de sporda yaşanan gelişmeleri yine futbolu değerlendirerek başlayalım. Zira Türkiye Kupası maçları var. Onları takip ediyoruz. Neler oluyor bu maçlarda?
Zira Türkiye Kupası'nda son 16 turu ilk maçları oynandı. 16 takım mücadele ediyor. Dün akşamdan bugünün gazeteye yansıyan iki maçı vardı. Antalya Spor'la Göztepe arasında oynanan karşılaşma çok gollü bir 90 dakikaya sahne oldu. Antalya Spor Göztepe'yi 4-3 yenerek bir noktada bir avantaj sağladı. Bir diğer maçta Trabzonspor'la Yukatel Denizli Spor arasındaydı. Bu karşılaşmadan da Karadeniz temsilcisi 2-0 galip ayrıldı. Hafta içerisinde oynanan diğer maçlarda da Metropol Başakşehir Kırklareli Spor'la 1-1 berabere kaldı. Sivas Spor yeni Malatya Spor'u 4-0 yendi. İstanbul, Kayseri Spor Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı. Aytemiz Alanya Kasımpaşa 3-1, Büyükşehir Belediye Erzurum Spor'da Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ederken Çaykur Rize ile Galatasaray'da bir bir berabere kaldı. İlk tur maçları böylece tamamlanmış oldu.
Peki bundan sonra nasıl devam edecek, bir takvim var mı?
Tabii bundan sonra önümüzdeki haftada final karşılaşmalarıyla 8 takım belli olacak.
Peki ve bir yandan da Spor Toto Süper Lig kaldığı yerden devam edecek bu hafta sonu.
Evet 18 günlük bir ara verilmişti Süper Lig'e. Süper Lig bugün oynanacak Ankaragücü Konyaspor karşılaşmasıyla ikinci yarı perdesini açacak. Bu karşılaşma saat 20'de Eryaman Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı da Alper Ulusoy yönetecek. Çok ilginç bir sezona tanıklık ediyoruz. İlk yarıyı Demir Grup Sivasspor 37 puanla tamamlarken 3 büyükler gerçekten kötü bir sezon geçiriyorlar. Medipol Başakşehir 2. 33 puanla, Trabzonspor da 32 puanla, Fenerbahçe 6 puan geriden takip ediyor lideri, Beşiktaş 7 puanla, Galatasaray da 10 puan geriden takip ediyor. Dolayısıyla son derece ilginç bir lig olacak, ilginç bir karşılaşma olacak. İkinci yarıdaki maçlar nefes kesecek diyorum. Yıllarca Fenerbahçe, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın hegemonyasında olan şampiyonluklara acaba bir Anadolu takımı Bursaspor ve Trabzonspor'dan sonra adını yazdırabilecek mi? Hı hı. Herkes bunu bekliyor. Gerçekten Rıza Hocam, Rıza Çalınbay ilk yarıda çok büyük bir performans sergiledi. Kadro derinliğini de artırdılar. Kayıplar da yaşamadılar. Sivasspor şampiyon olursa gerçekten Türk futbolu için yeni bir sayfa açılacak diye düşünüyorum.
Peki biz de takip ediyoruz Sivasspor'u. Tabii diğer takımlarla birlikte bu hafta başlıyor maçlar. Siz ilk maçı söylediniz. Hafta sonu pazartesiye
tabii,
kadar hangi maçlar?
Yarın Aytemiz Alanya, İstiklal Mobilya Kayserispor karşılaşması, Medipol Başakşehir, Yeni Malatya Spor, Gaziantep Spor, Fenerbahçe karşılaşmalarıyla çarşamba gün ikinci yarının maçları devam edecek. Pazar günde Antalya Spor, Göztepe, Trabzonspor, Kasımpaşa, Galatasaray, Yukatel, Denizlispor, Beşiktaş, Demir Grup Sivas'la oynayacaklar. Son karşılaşmada pazartesi gün Çaykur Rizespor Gençler Birliği ile 18. hafta karşılaşmaları tamamlanmış olacak.
Peki bakalım sonuçlar ne olacak? Hep birlikte göreceğiz. Bir spor çalıştayı devam evet. ediyor. Önemli bir çalıştay, önemli bir toplantı. Neler konuşuluyor? Bundan sonrasında nasıl ışık tutacak? Bir de onu soralım size.
Gerçekten pazar gün başkent Ankara'da Türk sporu adına son derece önemli bir çalıştay toplandı. Hala çalıştay devam ediyor. Bugün sona erecek. 5 gündür spor kulüpleri ve spor federasyonları çalıştayı. Türk sporunun tüm sorunları masaya yatırılıyor. Çözüm önerileri konuşuluyor. Özellikle 8 yıldır bekleyen kulüpler yasasının tekrar meclise gelmesi için çok önemli fikirler ortaya konuluyor. Hakikaten buna şiddetle de ihtiyaç var. Özellikle Türk futbolunda kulüpler çok büyük sıkıntılar yaşarken ekonomik anlamda artık nasıl bir düzenleme yapılacak? Bunun şiddetle bir an önce hayata geçirilmesi lazım. Özellikle kulüplerin borçlarıyla ilgili yönetim kurulu ve başkanlarının sorumlu tutulmasıyla ilgili bir madde çok tartışıldı. Tabii bunun yanında diğer amatör spor federasyonlarının sorunları ve sıkıntıları da masaya yatırıldı. Spordan sorumlu Devlet Bakanımız Mehmet Muharrem Kasaboğlu çok önemli mesajlar verdi. Hatalarımızla yüzleşmemiz gerekir dedi. Sponsorluk gelirlerini artırmamız lazım dedi. Devletin en büyük sponsor olma yükünü biraz hafifletmemiz lazım dedi. Sporun marka değerini artırmamız gerektiğini ifade etti. Tabii bunun yanında olimpiyat yılı olması nedeniyle elde edilen başarıları evet. konuşuldu. Özellikle kadınlarda voleybol milli takımımızın başarısı Çalıştay boyunca her zaman gündemde tutuldu. Bunun yanında Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası'nda Türk milli takımının başarısı da konuşulan konular arasındaydı. Tabii genel kurula, pardon, Çalıştay'a spor genel müdürümüz, ondan sonra Futbol Federasyonu Başkanımız ve çok önemli temsilciler katıldı. Tabii bugün Çalıştay'ın sonuç bildirgesinde neler açıklanacak, onu merakla bekliyoruz. Çünkü basın da tamamen takip edemedi. Çünkü sadece açılış ve kapanışta basın mensuplarına Çalıştay açıktı. Dolayısıyla tabii sosyal medyadan da öğrendiğimiz oldu. Bunun yanında verilen aralarda ciddi röportajlar yaptık ama genel olarak çok şeyler konuşuldu. İlk defa 5 gün Türk sporunun masaya yatırıldı. Çok ciddi bir Çalıştay yapıldı. Dolayısıyla açıklanacak sonuç bildirgesi de çok çok önemli. Artık Türk sporunda radikal kararların alınması gerekir. Sayın Bakanımızın dediği gibi hatalarla yüzleşmemiz gerekir. Çok ciddi tesisleşme yaşadık. Sporcu sayılarımızda istenilen olmasa da bir artış var. Kulüp sayılarımızda tabii Avrupa ile kıyasladığımız zaman yeterli değil. Kulüp sayılarımızın da artırılması gerekir. Dolayısıyla Türk sporu ile ilgili tüm sorunlar ve sıkıntılar 5 gündü Ankara'da tartışılıyor. Yani ben bu Çalıştay'dan umutluyum. Sonuçlarını da hep birlikte göreceğiz.
Peki bakalım nasıl bir sonuç bildirgesi çıkacak? Hep birlikte takip edeceğiz. Bir yandan basketbolda heyecan devam ediyor. Evet. Euroleague heyecanı var. Fenerbahçe'nin bir yenilgisiyle devam ediyor Euroleague. Nasıl değerlendireceksiniz?
Türk Hava Yolları Euroleague'de Fenerbahçe dün akşam Barcelona'ya 80-74 yenildi. Gerek ligde olsun gerek Avrupa'da olsun Fenerbahçe bu sezon beklentilere cevap veremedi. Tabii Fenerbahçe'nin bu başarısız sonuçlarının yanında bizi çok mutlu eden Anadolu Efes'in başarılı skorlara imza atması. Anadolu Efes 35 puanla Avrupa Euroleague'de 35 puanla lider durumda. Real Madrid'de 35 puanla. Yalnız Anadolu Efes'in bir maçı eksik. Anadolu Efes bugün 20. hafta karşılaşmasında Fransız Asvel'i ağırlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Burada tabii Ergin Ataman gibi çok başarılı bir teknik adamın da 100. Avrupa Ligi karşılaşması olacak. Bir maç eksiğiyle şu anda Anadolu Efes 35 puanla lider. Asvel'in 27 puanı bulunuyor 11. sırada. Fenerbahçe'de 28 puanla 12. sırada bulunuyor. Tabii Basketbol Süper Ligi'nde de Anadolu Efes'in liderliği 31 puanla devam ediyor. 17. hafta karşılaşmaları 25 Ocak'ta oynanacak. Dolayısıyla Anadolu Efes hem Euroleague'e hem de Süper Lig'e damgasını vurmuş durumda.
Peki, evet. Bir de voleybol da
ikinci yarı başlayacak.
Var. Evet, evet, onu da değerlendirelim.
Artık voleybol liginde de voleybol bayanlar ve erkekler liginde ikinci yarı karşılaşmaları bugün başlayacak. Sultanlar Ligi'nde 12. hafta karşılaşması Türk Hava Yolları Fenerbahçe maçıyla saat 18'de İstanbul Burhan Felek Stadı'nda. İlk yarıyı Vakıfbank 30 puanla lider kapamıştı. Eczacıbaşı 29 puanla, Fenerbahçe'de 26 puanla 3. sırada bulunuyor. Türk Hava Yolları'nın ise 18 puanı buluyor. Efeler Ligi'nde de İnegöl Belediyespor Galatasaray'ı ağırlayacak. Galatasaray ilk yarıyı 29 puanla lider kapamıştı. Fenerbahçe 28 puanla ikinci, arkası da aynı puan 22 puanla 3. sırada. Bu karşılaşma İnegöl Belediyespor Galatasaray karşılaşması saat 12'de İnegöl spor salonunda oynayacak ve böylece Efeler Ligi'nin ikinci yarısı da Cuma akşamı start almış olacak. Tabii bu hafta en çok konuşulan konuların başında Filenin Sultanları geldi. Hollanda'nın Apeldoorn şehrinde yapılan Tokyo Olimpiyat elemelerine katılma müsabakalarında sultanlarımız çok büyük bir başarıya imza atmışlardı. Meryem Boz da bu elemelerin en değerli oyuncusu seçilmişti. Ülke olarak kadın sporcu sayımız çok kısıtlı olmasına rağmen, tabii diğer ülkelerle, Avrupa ülkeleriyle kıyasladığımız zaman bu kadar büyük nüfusa rağmen kadın sporcu sayımızın çok fazla olmadığını ifade etmek isterim. Dolayısıyla kadınlarımızın elde ettikleri her başarı, hele olimpiyat yolunda alınan bu vize çok önemli. Daha önce de 2012 Londra Olimpiyatlarına Filenin Sultanları katılmıştı. Tekrar 2020 Tokyo Olimpiyatlarında bayan voleybol milli takımımızı büyük bir başarıya imza atacağını umut ederek ben kutluyorum. Gerçekten bu başarı hem kadınlarımız adına hem Türk sporu adına son derece önemli bir başarıydı. Bu hafta en çok gazetelere yansıyan manşetler arasında yer aldı.
Evet, gençlerimize örnek olması, yol açması açısından da önemli
kesinlikle
bir başarı, öyle değil mi?
Kesinlikle, kesinlikle.
Peki biz de bir kere daha kutluyoruz Filenin Sultanlarını. Yolları açık olsun diyoruz. Umarız olimpiyatlarda da büyük başarılara imza atacaklar.
İnşallah.
Peki çok teşekkür ediyoruz size programımıza katıldığınız için. Spor yazarı Ali Öcal konuğumuzdu.
Burası Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.gov.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM. Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 19 metre 15350 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle 19 metre 15480 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.
Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.
Hayatın Sesleri 2020'de de sizlerle. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında hafta içi her gün 15 haberlerinden hemen sonra kültür ve sanattan sağlığa, bilimden eğitime, toplumsal yaşamdan teknolojiye kadar birçok konuyu sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Sizler için hazırladığımız özel köşelerimizle göç yollarında yürüyecek ve haklarımızı öğreneceğiz. Hayatı huzurla karşılayacak ve öyküleriyle türkülerimizi yaşatacağız. Sözcüklerin sihrini hayata geçirecek ve kara göz perdesini radyonuza getireceğiz. döneminde de bizler pazartesiden cumaya kadar Türkiye saatiyle 15.05'te stüdyomuzda birbirinden değerli konuklarımızla sizleri bekliyor olacağız.
Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.350 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11.925 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Azerbaycan'a, 19 metre 15.480 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'na yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.go.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM.
Türkiye'nin Sesi Radyosu, vatan kokusu, sevda türküsü, gurbetin hüznü, kavuşma umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, halaya durmak, hep bir ağızdan türkü söylemek, martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.
Raporları ve tahminleri yeni günde.
Sevgili dinleyenler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç ve Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Çanakkale, Antalya'nın doğusu, Muğla'nın Dalaman, Fethiye, Köyceğiz ve Marmaris ilçeleri, Kırıkkale'nin kıyı kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Kastamonu'nun kıyı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların hafif olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, İç ve Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, Hatay çevrelerinde yer yer doğu ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Güney ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor hava sıcaklığının. Yurdumuzda ve dünyadaki bazı merkezlerde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise şöyle olacak. Ankara parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli 6 derece. İstanbul çok bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu 9 derece. İzmir parçalı bulutlu 11, Erzurum parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli, sıfırın altında 2 derece olacak. Amsterdam yağmurlu 10, Atina parçalı bulutlu 11, Bağdat hafif sağanak yağışlı 17, Berlin parçalı bulutlu 8, Kiev parçalı bulutlu 3, Lefkoşa sağanak yağışlı 12, Londra yağmurlu 10, Madrid yağmurlu 13, Mekke az bulutlu 30, Moskova yağmurlu 3, New York parçalı bulutlu 10, Paris yağmurlu 11, Pekin parçalı bulutlu 2, Roma puslu 11, Saraybosna parçalı bulutlu 5, Viyana parçalı bulutlu 2, Zürih karla karışık yağmurlu 8 derece olacak.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı hattımızda olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde geçtiğimiz hafta yaşanan gelişmeleri değerlendirecek. Dinliyoruz.
Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'dan iyi günler. 13-17 Ocak tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan gelişmeler şöyle. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın yargılanma süreci resmen başladı. Temsilciler Meclisi'nin onayladığı Trump'a yöneltilen iki suçlama maddesi ve savcı görevi yapacak vekillerin isimleri Senato tarafından kabul edildi. Vekiller dava dosyasını da alarak Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nden çıkıp üst kanat Senato'ya gitti ve suçlamaları okudu. Senato dava dosyasını kabul ederek sürece başkanlık etmesi için Yüksek Mahkeme Başyargıcı John Roberts'ı davet etti. John Roberts, 100 senatörü jüri üyesi olarak atadığını duyurdu ve Amerika Birleşik Devletleri tarihinde 3. kez görevdeki başkan hakkında yargılama süreci resmi olarak başlatıldı. Yargılama için oturumların haftaya salı günü başlaması öngörülüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ı yargılama boyunca Beyaz Saray avukatları Jay Sekulow ve Pat Cipollone savunacak. Taraflar tanık çağırmak isterse celp çıkarmak zorunda. Celp çıkarmak içinse 51 senatörün onayı gerekiyor. Senato'da çoğunluğu elinde bulunduran Cumhuriyetçi Parti tanık çağırmayı düşünmüyor. 45 sandalyeye sahip demokratlarsa tanık çağırmak için dışarıdan 6 senatörün desteğini almak zorunda. Donald Trump gücünü kötüye kullanmak ve Kongre'nin işleyişini engellemekle suçlanıyor. Suçlamaların temelinde ise Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimini etkilemek için Ukrayna'dan yardım istediği ve bunları Kongre soruşturmasından gizlemeye çalıştığı iddiaları yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında ilk aşama ticaret anlaşması imzalandı. Anlaşmaya göre Çin 2 yıl içinde Amerika Birleşik Devletleri'nden mal ve hizmet alımını 200 milyar dolara çıkaracak. Buna karşılık Washington, 180 milyar dolar değerinde Çin malına gümrük vergilerinin bir kısmını askıya alacak. Ancak Washington, gümrük vergilerinin kaldırılmasını ikinci aşama ticaret anlaşmasının sağlanmasından sonra gözden geçirecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Çin'le ilişkilerin bugüne kadar hiç olmadığı kadar iyi bir seviyede olduğunu belirtirken yakında Çin'e gideceğini de söyledi. Çin Başbakan Yardımcısı ve Başmüzakerecisi Liu He de anlaşmanın yeni bir dönemin işareti olduğunu belirtti. Anlaşmanın imzalanmasının ardından New York borsasında hisse senetleri yükseldi. Dow Jones Sanayi Endeksi tarihinde ilk kez 29 bin puanın üzerinde kapandı. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'ndan Orta Doğu ve Doğu Akdeniz hakkında açıklamalar birbiri ardına geldi. Pentagon sözcülerinden Jonathan Huffman, İran'dan yapılacak olası saldırılara karşı tedbirli olduklarını söyledi. Irak'tan asker çekme planlarının olmadığını hatırlatan Huffman, Libya için de bizim için kaygı konusu ifadelerini kullandı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin Libya stratejisine ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. Amerika Birleşik Devletleri resmi olarak ulusal mutabakat hükümetini destekliyor. Ancak şimdiye kadar herhangi bir tarafa fiili destek vermekten uzak durdu. Amerika Birleşik Devletleri'nde İranlı iki kişi casusluk suçlamasıyla yargılandı. Mahkeme iki şüpheliye hapis cezası verdi. Şüphelilerin İran'da terör örgütü kabul edilen rejim karşıtı Halkın Mücahitleri Örgütü'nün Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üyelerini izlediği ve 2017'den beri topladıkları bilgileri İran'a gönderdikleri belirtildi. Amerikalı yetkililer, şüphelilerin İran'ın rejim karşıtlarını susturmak için Amerikan vatandaşlarını da hedef aldığını gösterdiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi, yüz tanıma sistemlerini görüşmek üzere bir yıl içinde üçüncü kez toplandı. Bu teknolojide kullanılan verilerin nasıl toplandığına dair endişeler dile getirildi. Ülkede kayıp kişileri ya da suçluları bulmada bu teknolojiden faydalanan emniyet birimleri sistemin kullanışlı olduğu görüşünde. Ancak algoritmalardaki eksiklikler nedeniyle yanlış kişiler de polisin ağına takılabiliyor. Bazı kongre üyeleri yüz tanıma sistemlerinin sınırlandırılması için yasa tasarısı hazırlığında. Tasarı sistemin kullanılması için kişinin onayının alınmasını öngörüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'dan iyi günler.
Evet, TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı hattımızdaydı. Amerika'da yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yeni Günde.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz. Hocam hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk Arzu Türkdoğan, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyoruz, sağ olunuz. Haftayı geride bırakırken sizinle bir değerlendirme yapacağız bu hafta ile ilgili. Bu hafta en çok Libya ve Doğu Akdeniz meselesini konuştuk. Bir ateşkes çağrısı yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 12 Ocak'ta başlaması planlanan, ancak General Hafter'in bu ateşkese uymadığı bilgisi var. Şimdi hafta sonu 19 Ocak'ta Almanya'da Berlin'de bir zirve var. Oradan sonra belki General Hafter'in bu ateşkese uyacağı, uyma konusunda olumlu baktığı bilgisi de geliyor. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas bir görüşme yaptı kendisiyle. Evet. Nasıl değerlendireceksiniz gelinen son durumu?
Tabii şimdi biliyorsunuz Moskova'da iki taraf, Sarraç ve Hafter bir araya getirilmişti ve aslında bir ateşkes anlaşmasının orada imzalanacağı düşünüyordu. Ama Hafter bir anda Moskova'yı terk etti ve kendisince tabii bir gerekçe olarak işte diğer ülkelerle görüşeceğim, onların görüşlerini alacağım, sonra bildireceğim diye. Ama hemen sonrasında ise sözcüsü, daha doğrusu Tobruk Meclisi sözcüsü, Trablus'u alana kadar biz devam edeceğiz, savaşa devam edeceğiz diye bir açıklama yaptı. Ama o açıklamaya rağmen henüz Libya'da ateşkesin bozulduğunu söylemek ya da güçlü bir karşılık olduğunu söylemek çok mümkün değil. Zaten dün sizin de söylediğiniz gibi Almanya Dışişleri Bakanı Haas'ın yaptığı açıklamada Hafter'in işte ateşkese uyacağı, bunu bozmayacağı ve 19'unda da bu anlaşmayı imzalayacağına dair bir belirti olduğuna dair, daha doğrusu Dışişleri Bakanı'nın dün bir buna benzer bir açıklaması vardı. Tabii burada şöyle bir yorum da yapılıyor Arzu Türkdoğan. Nedir? İşte yani Hafter-Sarraç buluşması, Moskova'da buluşması tıpkı Suriye'de olduğu gibi Libya'da da Türkiye ve Rusya'nın öne çıkmasına neden oldu. O nedenle Hafter bu anlaşmayı imzalamayarak aslında Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa ve Amerika'nın çıkarları doğrultusunda çözümü Avrupa'ya kaydırmaya çalıştı. Yani Berlin'de imzalayarak bu şekilde sanki Rusya-Türkiye çatısı altında değil de Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler çatısı altında bir barış olur mesajı vermek istedi ve onu destekleyenler de ona bu şekilde tavsiyede bulundular bağlamında. Çünkü bu hafta bu özellikle Libya konusu gündemdeyken Avrupa Birliği'nden birçok açıklama geldi. Neydi işte? Türkiye ve Rusya ön plana çıktı. Bunlar işte Suriye'de olduğu gibi Libya'yı da aynı çözümle, işte Astana formatı dediğimiz o üçlü format. O üçlü formatta biliyorsunuz Türkiye Astana formatında İran, Rusya vardı. Burada da Türkiye, Rusya, Cezayir olabilir bağlamında. Bunu sanki hani Libya'da siyasi barış olacak, biz bunu destekleyelim bağlamında değil de ya yeniden Astana formatını şeye uygulamasınlar, Libya'ya uygulamasınlar, en iyisi biz bunu Berlin sürecine çekelim gibi bir serzeniş vardı diyebiliriz. Tabii Berlin'deki konferansa baktığımızda birçok ülkenin davet edildiğini de görüyoruz. Yani olayla alakası olmayan ülkeler de buraya gelecek. Yani bu şekilde Rusya ve Türkiye'nin o baskın gücünü de biraz olsun hafifletmek istiyorlar. Bir de tabii diğer ülkelerin Hafter şöyle bir plan yapıyor. Yani Rusya'da ben Türkiye'yi baskı altına alamazdım. Moskova'da alamadı daha doğrusu. Ama Berlin'de diğer ülkeler üzerinden sanki Türkiye'yi baskı altına alacak. İşte Türk askerinin eğer bir ateşkes anlaşması olursa, sürekli ateşkes anlaşması olursa, işte Libya'yı terk etmesi, Libya'ya asker konuşlandırmaması gibi bir takım şartlar öne sürüyor Hafter. Ama tabii ki hani Türkiye'nin de son bir hafta içinde özellikle hükümet yetkilileri, Cumhurbaşkanı tarafından mesajlara baktığımızda çok da kararlı olduğunu görüyoruz. Yani sonuçta bir münhasır ekonomik bölge anlaşması var. Bir de askeri teknik işbirliği anlaşması var. Ve Türkiye orada gücünü arttırıyor. Yani 70 civarında teknik elemanı vardı. Dün itibariyle yeni teknik malzemelerin biz Libya'ya gittiğini biliyoruz Türkiye'den. Önemli miktarda malzeme iniyor ve teknik uzmanlar gitmeye devam ediyor. Hani bunun sebebi ne? Hani Türkiye bunları yaparken Türk askeri Hafter'le işte savaşa girsin, cephede savaşsın bağlamında değil. Aslında Hafter'i caydırmak ve Hafter'i ateşkes anlaşmasına ikna etmek için böyle bir tavır sergilediğini söyleyebiliriz. Burada tabii İtalya dün mesela açıklama yaptı. Başbakan Conte açıklama yaptı. O da dedi ki biz işte Hafter'le görüştük ve hatta Yunanistan Hafter ve İtalya'nın yapmış olduğu görüşme açıklamasında diyordu ki biz geçici ateşkes, kalıcı ateşkes haline getirmek istiyoruz. Bir de çok ilginç açıklamada Türk askerinin Libya'ya gitmesi uluslararası anlaşmalara aykırıdır diye bir açıklama yaptı İtalya. Bu da çok ilginç. Neden? Çünkü İtalya bir zikzak çiziyor Libya konusunda. Bazen Hafter'le birlikte oluyor. Bazen Sarraç'la ve Türkiye'yle birlikte oluyor. O yüzden bir tutarsızlık olduğunu görüyoruz. Sanki Türkiye dışında, Türkiye burada samimi olduğunu söyleyebiliriz. İtalya gibi, Fransa gibi, işte Amerika Birleşik Devletleri gibi, kısmen Rusya gibi, bunu da söyleyebiliriz. Yani ateşkesten daha çok krizin devam etmesi bazı ülkelerin işine yarıyor. Çünkü oradan kaçak petrolü ucuza satın alıyorlar. Yani Libya petrol açısından çok zengin bir ülke. Ve şu anda petrol bir değer, pahalı olduğu için ve oradaki Hafter üzerinden ya da bir takım aşiretler, mafya üzerinden kaçak petrol alıyorlar. Mesela kaçak petrolün en büyük müşterilerinden birisi Suriye rejimi. Bakın Suriye rejimi bundan bir yıl önce petrol açısından inanılmaz bir kıtlık çekiyordu ve sıra oluyordu. Niye? Çünkü petrol rafineri Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde. PKK PYD'nin elinde. Onlar da bunu Kuzey Irak gibi bölgelere satıyorlardı ve petrol bulamıyorlardı. Ama şimdi Suriye rejimi kıtlık çekmiyor. Peki bu petrolün kaynağı ne? Nereden geliyor? Tabii ki bu petrol çok ucuza ve kaçak yolla Hafter'den alıyorlar ya da Bingazi'de ya da Mısır üzerinden bunu alıyorlar. Aynı şekilde Fransa, Libya gibi ülkeler kaçak petrol ya da LNG gaz dediğimiz gazı alıyorlar ve bu karmaşa onların işine geliyor. Türkiye'nin kısmen de Türkiye dolayısıyla Rusya'nın bunu düzeltmek adına Libya'da siyasi barış sürecini bir şekilde sağlayıp Libya'nın kaynaklarını yine Libya için kullanmak adına bir çaba gösterdiklerini görüyoruz. 19'undaki bu buluşma bir çözüm olacak mı? Tabii kesin bir çözüm yok. Hala şüpheli. Çünkü karşınızda dengesiz bir adam var. Ve o dengesizliği 2011 yılından itibaren, Kaddafi döneminden itibaren göstermiş. Kah işte Amerika'ya kaçmış, kah işte Çad'da kaçmış, kah Fransa ile işbirliği yapmış, İtalya ile işbirliği yapmış. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri Mısır'la işbirliği yapan, işte paralı askerlerle kendi halkını öldüren bir adına General Hafter diye bir lakap alan, Halife General Hafter diye lakap alan bir çılgınla karşı karşıyayız. Yani Orta Doğu'da ve büyük ülkelerde bu çılgın üzerine yatırım yapıp bunun üzerinden ekonomik gelir elde etmeye çalışıyorlar. Ama Türkiye'nin bakış açısı öyle değil. Türkiye tarihten beri Doğu Akdeniz'de varlığını sürdürebilmesi için Libya'ya ihtiyacı var. Yani Libya'nın kaynaklarına değil, Libya'nın stratejik, jeostratejik konumu Türkiye'nin bölgedeki özellikle bu ESMET dediğimiz Doğu Akdeniz'deki doğal kaynakların değerlendirmesi konusunda Türkiye'siz bir çözümü engellemek için mutlaka bu münhasır ekonomik bölgeyi muhafaza etmesi gerekiyor Türkiye'nin. Yani bu anlamda bir çabası var. Sarraç hükümetini desteklemesinin sebebi hani Türkiye Sarraç'ı çok seviyor manasında değil. Türkiye'nin kendi çıkarları bu doğrultuda olduğu için buna yönelik bir politika yürütüyor denebilir Arzu Türkdoğan.
Peki bakalım hafta sonu ne tür açıklamalar yapılacak hep birlikte göreceğiz. Bir de Rusya'da yaşanan gelişmeler var. Rusya'da Başbakan Medvedev'in istifa ettiği haberi vardı dün gazetelerde. Yeni bir isim önerildiği devlet başkanı Vladimir Putin tarafından bir anayasa değişikliğine gidilebileceği bilgisi de vardı. Bu gelişmeleri Rusya'daki bu son durumu nasıl değerlendirirsiniz?
Evet, Rusya'daki gelişmeler hem Rus toplumu tarafından hem dünya medyasına baktığımızda bir sessiz devrim olarak nitelendirilebilir. Çünkü gerçekten bu kadar yoğun bir dış politika içerisinde birden Putin bir yıllık konuşma, yıllık buluşma dediğimiz işte basınla buluşmada yeni reformlar yapılacağını ve bu reformlar dolayısıyla da hükümetin yetersiz olduğuyla ilgili bir açıklama yaptı. Ve Medvedev buradan mesaj aldı tabii. Hemen istifa etti o gün. Burada daha çok şeydi, görevden alındı tanımı daha mantıklı olur. Her ne kadar yumuşak bir geçişle istifamış gibi gözükse de sonuç itibariyle bu istifayı Putin'in istediğini anlıyoruz biz. Tabii o konuşmada, Putin'in yapmış olduğu konuşmada bazı noktalar vardı. Neydi? Öncelikle anayasada bazı değişiklikler yapacağız ve bu değişikliklerle bir bazı adalet kurumları, Danıştay, çünkü yeni kurulmuştu o Danıştay şeyde Rusya'da ve işin ilginç tarafı Danıştay'ın örneğini Türkiye'den almıştı Rusya. Yani Türkiye'deki örneği inceleyerek kendince bir adalet mekanizması oluşturmuştu. Şimdi bu Danıştay'ı daha da güçlendireceğiz. İkincisi ise Duma'yı yani parlamentoyu güçlendireceğiz. Bazı işte dediğimiz gibi biliyorsunuz Rusya bir federasyon ülkesi. Yani farklı farklı özel cumhuriyetlerin kurulduğu bir 22 tane özel cumhuriyetin olduğu bir federasyon. Bundan sonra özel cumhuriyet cumhurbaşkanlarının belirlenmesinde ve atanmasında parlamentoya ve federasyon konseyinin onayına bağlıyor. Yine büyük ceza hakimlerinin görevden alınması konusunda yine parlamentonun karar vermesini öngörüyor. Buna benzer bir takım değişiklikler var. Bir de tabii mesela devlet yöneticisi olmak için Rusya'da devlet başkanı olabilmek için 25 yıl Rusya'da yaşama zorunluluğu getiriyor ve başka ülke vatandaşı olunmayacak. Yani ikinci bir ülke vatandaşlığı olunursa bu tür görevlerde yer alınmayacak. Yani birincisi millilik var. İkincisi Putin'in söylediğine göre işte parlamentoya yetki devri söz konusu. Ama burada en ilginç değişim belki de anayasanın ilgili maddesinde zannedersem 73. maddesi olması lazım Rusya anayasasının. Birisi devlet başkanı olmak için iki defa üst üste olabilir diyor. O iki defa üst üste tabirinin kaldırılacağını anlıyoruz ki böyle bir anayasada değişiklik olursa o zaman Cumhurbaşkanı, devlet başkanı Putin'in önündeki bundan sonraki süreçte, çünkü bu ikinci devlet başkanlığı, 2023'te tekrardan aday olabilir kendisi. Bu da şu anda 67 yaşında, yani 77 yaşına kadar kendisinin devlet başkanlığının önünü açmış oluyor. Bu böyle bir durum var. Böyle bir yorum yapılabilir. Sanki son dönemde Medvedev ekonominin biraz sarsılması dolayısıyla Rusya'da halktan çok büyük tepki çekiyordu. Ve bir de durağanlaşmıştı. Yani 10 yıldır sonuçta siz devlet başkanlığı yaptınız, başbakan yaptınız. Hani çelik bile yavaş yavaş artık bundan etkileniyor. Onun da heyecanını kaybettiğini düşünüyor zannedersem halk. Ve onun değişmesi yönünde bir tepki vardı. Putin aslında bunu iyi değerlendirdi. İç politikada Medvedev'i görevden alarak ya da istifasını isteyerek bir şekilde halkın talebini de gerçekleştirmiş oldu.
Peki önerdiği yeni isim?
Bu yeni kalmış. İsim tabii aslında...
O nasıl biri?
Baktığımız zaman önerilen isim biraz daha çok ekonomiyle ilgilenmiş. İşte vergi dairesi başkanı kendisi ve Rusya'da vergi reformunu yapan kişi. Uzun süre yurt dışındaki uluslararası şirketlerde çalışmış. Yabancı şirket, özellikle Alman işte şirketi de Deutsche Bank'ın ortak olduğu şirketin başkanlığını yapmış ve daha sonra işte Rusya'daki vergi reformunu yapıp vergi düzenini sağlayan ve Rusya'daki bu ekonomik düzelmenin işte mimarlarından birisi olarak kabul ediliyor kendisi. O anlamda yeni bir bakış açısı getireceğini söyleyebiliriz. Zaten dün Duma'dan onay aldıktan sonra bir açıklaması vardı yeni başbakanın. Birincisi hükümette değişiklik yapacağız. İkincisi reformlara hız vereceğiz. Üçüncüsü ise yatırıma önem vereceğiz. Yani hem yabancı yatırım hem de yerli yatırımın önündeki engelleri kaldıracağız bağlamda. O nedenle yani yeni başbakanın önceliği ekonomik. Gerçekten yaptırımlar, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımları ve Avrupa Birliği yaptırımları Rusya'yı çok etkiliyor. Dışarıdan gözükmeyebilir ama içeriden hani bazen giden, sık sık giden birisi olarak bunu söyleyeyim. Yani ben Moskova'da ya da Petersburg'a gittiğim zaman halkın bundan etkilendiğini görüyorum. Hı hı. Eskiden tıklım tıklım olan kafeler ya da restoranlar şimdi çok seyrek ve insanlar daha çok kendi milli işte evinde yemek yiyor, kendisi kendi ürününü yetiştirmeye çalışıyor, daha az giyiniyor, daha az geziyor gibi bunu görebiliyorum Moskova'da. Bir de tabii petrol ve doğalgaza bağlı bir ekonomi olduğu için doğalgazın işte Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımları dolayısıyla engellenmesi, batıya ulaşamaması, Kuzey Akım 2'nin bitmemesi, Türk akımı dolayısıyla işte Avrupa'ya gidecek gazda müşterinin olmaması, çok pahalıya mal olmuş bir hattın olması. Bu anlamda Rus toplumu bunları tartışıyor. Biz hani dışarıda bunları tartışmıyoruz ama onlar içeride Rus gazetelerinde bunu sık sık tartışıyorlar ve Putin'in popülerlik derecesi %60'lara indi. Bu %80'lerin üzerindeydi. Yani %20'lik bir Putin'e olan güvenin azaldığını görüyoruz. Tabii buna bağlı olarak da Rusya Devlet Başkanı böyle bir sessiz devrim yaptı. Ama bu devrim sadece başbakanla kalacak mı? Bunu zannetmiyorum ben. Aynı gün mesela Putin'in açıklama yaptığı, toplantı yaptığı günde Çeçenistan Devlet Başkanı rapor aldı ve hastaneye kaldırıldı. Görevi başkasına devretti. Şimdi ama Rus basınında bazı yazarlar Çeçenistan Devlet Başkanı da istifa ettiğini düşünüyor. Çünkü Rus toplumunun en çok nefret ettiği figürlerden birisi de Kadirov, Çeçenistan Devlet Başkanı. Hani Putin hem Medvedev'i hem de Kadirov'u alarak aslında bir anlamda halka mesaj da vermiş olabilir. Bu mesajla birlikte kendi gücünü de güçlendirmiş de olabilir. Zaten dün açıklama yaptı Sayın Putin. 75 kişilik bir anayasa yazım reform kurulu oluşturdu. Çok ilginç. Bu 75 kişi içerisinde sanatçılar var, iş adamları var, tiyatrocular var, bilim adamları var. Bunlar içerisinde sadece 11 avukat, 11 kişi avukat 75 kişi içinde. Bu 75 kişi yeni anayasanın yazımında sorumlu olacak ve görüş bildirecek. Kurul belirlendi ve Mart, Nisan gibi bu anayasanın yazımı bitecek ve 1 Mayıs'ta da 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda da onaylanmış olacak diye bir açıklama yaptı. Bu yeni yıl artık Rusya'da yeni reformlarla süreç gidiyor ama yani bu Putin'in ortaya koyduğu süreç Türkiye'nin şu anda uyguladığı sistemi birebir kopyaladığını da görüyoruz. Hı hı. Yani tamam Danıştay'ı önceden almışlardı bizden ama şimdiki sistem bizim Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini kopyalıyor Rusya. Biz de onlardan, Rusya'dan bazı sistemi Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde sanki almış gibi gözüküyoruz. O nedenle tıpkı Osmanlı'nın o son döneminde Tanzimat ve Islahat Fermanı döneminde olduğu gibi Rusya ve Türkiye yönetim ve gelişim tarzı bakımından birbiriyle paralel bir süreç izliyor. Hani ya bu da toplumsal anlamda ya altyapılarının birbirine benzediğini de söylemek mümkün burada. Görelim ama Rusya hani bu reformları yaparken bu süreci gerçekten çok tartışmasız bir şekilde mi atlatacak? Yoksa yeni bir kargaşa, yeni bir protesto işte çünkü muhalefet gerçekten Navalny'nin önderliğindeki Rusya'da muhalefet gittikçe güçleniyor. Hı hı. Sokak gösterileri gün geçtikçe artıyor Rusya'da. Biz belki görmüyoruz, basına çok fazla yansımıyor ama yani büyük şehirlerde değil, küçük şehirlerde durum daha kötü. Yani Rusya'da büyük şehirlerde yaşamak biraz daha kolaylaştı. Ama kırsal alanda gerçekten ekonomi insanları zorlamaya başladı. Bu da yeni hareketlenmelere neden olabilir ama Putin ilk adımı attı. Zeki bir insan Rusya Devlet Başkanı. Hani bir çözüm mutlaka ortaya çıkarıyor. Buna zamanla ne olacağını, bu yıl içerisinde neler olacağını göreceğiz ama dünyadaki krizler de Rusya'yı etkiliyor. Yani İran'daki kriz, Orta Doğu'daki kriz, Suriye'deki kriz. Çünkü siz trilyonlarca dolar gayri safi milli hasılası olan Rus şeyle Amerika Birleşik Devletleri ile çift kutuplu dünya düzeni olacak diye yarışıyorsunuz ve sizin 500 milyar dolarlık bir şeyiniz var. Hazinenizde bir birikmiş paranız var. Hı hı. Yani Amerika Birleşik Devletleri karşısında bu kadar uzun süre ne kadar dayanacak Rusya'yı görmek lazım.
Peki bakalım neler olacak göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz konuğumuzdu. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Pazartesi günü tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Yeni gün.